Ayrım 31.
Sayfa 621. İşte mevzuattaki bu karışıklık, işlemlerin zorluğu ve karışıklığı, daha çok kişilerin bu ithalatı kendilerinin gerçekleştirme zorunluluğu dolayısıyla tek tek gerçekleşen durumlar olarak bugüne kadar neredeyse kişilerin önünde caydırıcı bir özellik olarak varlığını korumuştur. Yapılabilenler ancak sınırlı sayıda ve düzeyde kalmıştır. Kişiler öncelikle neyi alacaklarına tam anlamıyla uzaktan karar vermek zorunda kalmakta, döviz cinsinden ve genellikle ülkemiz standartlarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek tutan fiyatı ödemeye hazır olmak ve karmaşık ithalat işlemlerini göze almak durumundadır. Ayrıca özel eğitime muhtaç çocuklar yönetmeliği hükümlerine göre okuldan mezun olan öğrencilerinin araç gereç ihtiyacını karşılaması gereken okullar bu anlamda kayda değer bir etkinlik de gösterememiştir. Her özür grubunu ilgilendiren araç gerecin belirlenmesi için teknik komiteler oluşturulmalı, gerekli görülen araç gerecin gümrük vergisinden muaf olarak yardım amaçlı kuruluşların yanı sıra ticari kuruluşlar tarafından da ithali kolaylaştırılmalıdır. 1-7-2005 tarihinde kabul edilen 5378 sayılı özürler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunda, bu tür araç gerecin ithali sırasında maliyetin %30-40'ını bulan gümrük vergi resim ve haçları konusunda herhangi bir düzenleme öngörülmemiştir. Cumhuriyet döneminde sanat ve edebiyatta özürlüler. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde edebiyatın sakatlık konusunu farklı yönleriyle incelediği dikkat çekmektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa, Sabahattin Ali bu yazarların başında gelmektedir. Bu durum toplum içinde özürlülere çok sık rastlandığı gerçeğini çağrıştırmaktadır. Bu yazarların sunduğu olumlu sakat tiplemelerine karşın özellikle 1950'li yılların başlarından itibaren gelişmeye başlayan Türk sinemasının ilerleyen yıllar içinde körlük konusuna zaman zaman gerçek dışı bir yaklaşım getirdiği görülecektir. Bir kaza nedeniyle ya da nedeni belli olmayan bir şekilde kör olan kişi, filmin sonunda bir mucize sonucu görmesine yeniden kavuşmakta, körlüğün mutlaka kurtululması gereken bir durum olduğu gibi bir izlenim verilmeye çalışılmaktadır. Bu yönüyle bu konu gerçek yönlerinden çok naif bir şekilde duygusal yanlarıyla ele alınmaktadır. Ülkemizdeki çeşitli sanat dallarında sakatlık ve körlüğün ne şekilde ele alındığını ortaya koyan araştırmalar bu konuda kuşkusuz daha geniş bilgi verecektir. Türkiye'deki kör azınlığın durumuna toplu bakış ve değerlendirme. Kitabın başlarında yer verdiğimiz Senir köylülerinin psikolojik linçe varan davranışı, ünlü bir devlet adamımızın 1960'lı yılların başında kendisinden iş isteyen bir grup körün sorununu ve dileklerini dinledikten sonra o zamanki ülke nüfusunu kastederek 32 milyon size bakamadı mı da çalışmak istiyorsunuz şeklindeki geleneksel himayeci yaklaşımı ve TÜSİAD'ın geçtiğimiz yıllarda hükümete dileklerini ilettiği metinde özürlülerin çalıştırılan işçilerin %2'sini oluşturması konusundaki kanun hükmetine atıfla iş yerleri hayır kurumu değildir şeklindeki modern yaklaşımı olma çabasındaki 3 örnekler olarak toplumun yaklaşımını sergilemektedir. Toplumun bu yaklaşımların ortasını bulması gereklidir. Örneğin körlere kendilerine uygun bir iş eğitiminin sonucunda verilecek uygun bir işte çalışması ile ne 32 milyon onlara bakmasına gerek kalacaktır, ne çalıştığı kurumda verimli olan kör personel için iş yeri bir hayır kurumu görünümünde bulunacaktır. Ne de körlerin bireysel yetenekleri kabul edilmeyerek onların aşağılanması yoluna gidilecektir. Rusalem daha önce yer verilen bir görüşünde halkın körlüğü bir trajedi olarak görme eğiliminde olduğunu saptamıştır. Halk bu düşüncesi de haklıdır. Çünkü körlük toplumsal düzeyde de bir felakettir. Bugünkü rakamlara göre ülkemizdeki körlerin ancak %7,7'si eğitim olanağı bulabilmekte, %99'u işsiz ve herhangi bir sosyal güvenceden yoksun olarak ailelerinin, akrabalarının ve çevrenin inayetine terk edilmiş durumda yaşamaktadır. Çoğu kör, yoksul, çaresiz, hayatta bir hedefi olmadan dünyaya geldiğine pişman olmuş şekilde ömür tüketmektedir. Dilencilik çeşitli şekiller alarak düşünüldüğünden daha yaygın biçimde körler arasında başvurulan geçim yöntemi durumunu korumaktadır. Scott'un belirttiği gibi sermaye gerektirmeyen bu uğraşı kendine uygun zeminlerin bulunduğu yerlerde kolaylıkla gerçekleştirilmekte, bu konuda belediyeler kanunu ile getirilen yükümlülüklere karşın belediyeler bu olguyla baş edememektedir. Dilenci kamplarında toplanan dilenciler yeteri kadar rehabilite edilemediği için bırakıldıklarında kolaylıkla yeniden aynı uğraşın içine girmektedir. Bu durum bir kısır döngü halinde sürüp gitmektedir. Kimi körler toplumsal ortamın elverişliliğinin yarattığı kolaylığa dayanarak bir yandan herhangi bir iş ve meslekte çalışırken diğer yandan farklı şekillerde dilencilik yapabilmektedir. Örneğin DD gibi bir yandan kaliteli malları kentin belli mekanlarında işportacılık yapıp satarak alın teriyle hayatını kazanan, aynı gün kentin başka bir mekanında avuç açarak dilencilik yapan kişilerin sayısı az olmasa gerekir. Özellikle böyle kimselerdeki kişilik yapılarının incelenmesi kanımızca oldukça ilginç psikolojik özellikler ortaya çıkaracak düzeydedir. Schavinge'nin sözüne ettiği kör olarak hayatının sonuna kadar toplum içinde kolaylıkla yaşanabileceği gerçeği ülkemiz için fazlasıyla söz konusudur. İnsanların yardıma ve hayır işlerine yatkınlığı geleneksel ortamın incelendiği bölümden anımsanacağı gibi diğer pek çok ülkeden daha fazla görülmektedir. Alışveriş yapılırken körler için yapılan kafadan indirimler, para üstünün alınmaması ya da hesabın düzleştirilmesi, ödeyecek parası olduğu halde hafız kalsın ya da senin paran burada geçmez şeklindeki ifadelerle tümden alınmaması, gerçekte ihtiyaç olmadığı halde yolda sokakta yardıma isteklilik gösterilmesi, işlerinin yapılmaya çalışılması geleneksel ortamın günümüze yansımalarının örnekleridir. Bu davranışların çoğunu dilencilikle karıştırmamak ve belli ölçülerde olumsuz kanılardan soyutlandığı oranda elverişsiz durumlar olarak düşünmemek gereklidir. Ülke nüfusunun yaklaşık %10'u özürlü azınlığa mensup olduğu halde ülkede elde edilen yıllık milli gelirin ancak 10.000'de 4'ü özürlere harcanmaktadır. Devletin ve geniş toplum kesimlerinin kolektif ilgisizliği ve görmezlikten gelişi ülkemizde maalesef çağdaş değerlerin hakim olduğu bir toplum görüntüsü vermemektedir. Gelişmiş ülkelerde var olan olanaklar, anlayışlar ve teknolojilerin ülkemizde ya bilinmiyor oluşu ya da göstermelik uygulanışı nedeniyle bu felaket katmerlenmekte, olayın içinde yaşayanlarda bir infiale neden olarak bireye ve topluma zarar veren saldırgan bir şekilde dışa vurulmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Hiç kimse kökleri tarihin derinliklerine ve her nasıl oluşmuşsa oluşmuş geleneklere dayanan tutum ve davranışları gerekçe göstererek, onlara sığınarak kör azınlık hakkında ulu orta konuşmamalı, onlara hakaret edecek tarzda yaklaşmamalı ve davranmamalıdır. İşte bu anlayışların tersi devam ettiği sürece felaketin diğer yüzü karşımıza çıkmaktadır. Burada ülkemizde körlerin günlük yaşantıda karşılaşabileceği bazı tuhaflıkları sırası gelmişken aktaralım. Verilen örnekler hayal ürünü değil, bazı körlerin yaşadığı gerçeklerdendir. Sokakta giden bir kör ile çevredeki çocuğa alay eder, önüne bir takım engeller koyarak gülünç durumlara düşmesini sağlamaya çalışır. Otobüs durağında yalnızca binmek istediği otobüsün gelip gelmediğini soran bir köre gereğinden fazla yardım duyguları gösterilerek karga tulumba otobüse bindirilir. Otobüste kendisi ayakta duramayacak kadar yaşlı bir kişi rahatlıkla yerini verebilir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Geleneksel değerler sistemi içinde özürlere ve körlere gösterilen engin hoşgörü, yakın ilgi kentin bireyci ve soğuk bilinmezliğiyle birleşince belli belirsiz bir hal almakta ve özürlere gösterilen yaklaşımda bireyler başka birçok konuda olduğu gibi kendi değerlendirmeleriyle, kendi eğilimleriyle baş başa bırakılmaktadır. Bu nedenle körler kimden ne şekilde bir davranış göreceğini kestiremeden kendi başlarında geliştireceği toplumsal ilişkilerde büyük sıkıntı çekmektedir. Bu zorluklar henüz kentin körlere yönelik gerekli kurumsal yapıları oluşturamamış olmasıyla bir kat daha artmakta, körlere çağdaş bir yaşamla gelmesi gereken çeşitli kolaylıklar, olanaklar sunulmamaktadır. Sosyal hizmet kurumları gerektiği gibi hizmet verememekte, körlerin sorunlarıyla ilgilenecek körler dernekleri dışında kamu kurumu bulmakta güçlük çekilmektedir. Böylece körler toplum tarafından olması gerektiğinden daha fazla özürlü hale getirilmektedir. Geleneksel modern anlayışların karmaşasından ancak bilimsel gelişmelerin ışığında dünyada kabul gören çağdaş anlayışlar ve içinde yaşanan gerçekliğin yeniden değerlendirilmesiyle çıkılabilecektir. Bu yapılmadığı sürece toplumun geneli ve onun bir öğesi olan kör kitlesi acı çekmeye devam edecektir. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş ünlü körler. 1. Osman Kemali Efendi, yaklaşık 1862-1954. Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı, Güllübahçe köyünde doğmuş, gözleri 2 yaşındayken çiçek hastalığından kör olmuştur. Ailesi 600 yıl kadar önce Buhara'dan göç etmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısına damgasına vuran ünlü Türk mutasavvıflarındandır. Eserleri daha sonraları Baha Doğramacı tarafından Aşk Zızıntıları adında bir divan haline getirilmiştir. 2. Arman Aram, doğumu 1869, ölümü yok. Osmanlı İmparatorluğu tebaasından Doktor Aram Bey'in oğlu olan Arman Aram İstanbul'da doğmuş ve 4 yaşında kör olmuştur. 12 yaşında ailesi tarafından İtalya'nın Napoli kentinde bulunan körler okuluna gönderilmiştir. Liseyi bitirdikten sonra hukuk fakültesine devam etmiş, başarılı bir öğrenim hayatından sonra 24 yaşında mezun olmuş, Floransa şehrinde tanınmış bir avukatın yanında 2 yıllık bir staj döneminden sonra uzun yıllar dava vekili olarak çalışmıştır. 3. Hüseyin Hüsnü Sonat, doğumu 1875. Selanik'te doğan Hüsnü Sonat, Selanik Gümrük Sandık Eminlerinden Osman Tevfik Bey'in oğludur. 3 yaşında diğer çocuklarla oynadığı sırada komşu çocuklarından birinin rastgele attığı bir taş yüzünden iki gözü de zaman içinde kör olmuştur. Daha o yaşlarda müziğe ilgi duymuş, zamanla çeşitli hocalardan aldığı dersler sonucu bilgisini arttırmış ve ilk bestesini 30 yaşında ortaya koymuştur. Çoğunun güftelerini kendi yazdığı yüzden fazla beste yapmıştır. Ne var ki yaşadığı sırada bu besteleri kayıt altına aldıramamıştır. Musiki'yi bir geçim yolu olarak görmemiş olan Hüsnü Sonat, aynı zamanda iyi bir ut icracısı olarak dikkat çekmiştir. Evlenmiş ve 6 çocuğu olmuştur. 4. Nazım Bey, 1884-1920. Kanuni ve kemençecidir. Yüzbaşı İbrahim Efendi'nin oğlu olan Nazım, küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiştir. Gözleri 5 yaşındayken geçirdiği bir kaza yüzünden kör olmuş, halası ona bir ut satın almış ve bakımını üstlenmiştir. Nazım Bey o sırada Aksaray ve Beyazıt arasındaki Kozkaderen yerde öğretim faaliyetini sürdürmekte olan Dilsizler Mektebi'ne bağlı Amalar bölümünde 1893-1897 yılları arasında bu bölüm kapanıncaya kadar öğrenci olarak bulunmuştur. 13 yaşındayken Udi Hasan Bey'den musiki ve kanun dersleri almıştır. Daha sonraları İbrahim Hakkı Bey'in öğrencisi olmuş, böylece virtüözlük düzeyine yükselmiştir. 1908 yılında Musiki Osmani Cemiyeti'nde ve 1912 yılında Darül Talimi Musiki'de kanun öğretmeni ve icracısı olarak görev yapmıştır. Tamburi Cemil Bey'den kemençe dersleri almış, son yıllarında kanunu bırakarak kemençeye yönelmiştir. Udu da çok iyi çaldığı bilinen Nazım Bey, İYAS Musiki Mektebi adında kadınlar için bir konservatuvar kurmuş ve çok öğrenci yetiştirmiştir. Ölümünden sonra öğrencilerinden Şeref Hanım yapıtlarını toplayarak Şamlı İskender'de bastırmıştır. 11 Eylül 1921 günü kalp yetmezliğinden yaşamını kaybetmiş ve Silivri Kapı mezarlığına gömülmüştür. 5. Aşık Veysel, 1894-1973. Tam adı Veysel Şatıroğlu'dur. 25 Ekim 1894 tarihinde Sivas'ın Sivri Alan köyünde doğmuştur. Küçük yaşta çiçek hastalığı yüzünden bir gözünü, daha sonra bir kaza sonucu az gören diğer gözünü kaybetmiştir. Küçük yaştan itibaren babasının getirdiği bağlamayı çalmayı öğrenmiş, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Emrah, Dadaloğlu gibi halk ozanlarından ve çevresindeki arkadaşlardan etkilenerek türkü yorumu ve sazda yetkinleşmiştir. İlk saz derslerini Çamşıhlı Ali Ağa'dan almıştır. 1919'da birinci, 1928 yılında ikinci evliliğini yapmış ve ikinci evlilikten 7 çocuğu olmuştur. 1928 yılından sonra halk ozanı olarak Sivas, Tokat, Yozgat ve Kayseri köylerinde türkü söyleyerek dolaşmıştır. 1933 yılında 3 ay süren bir yaya yolculuktan sonra Ankara'ya gelerek Cumhuriyet'in 10. yılı için söylediği Cumhuriyet Destanı ile ün kazanmıştır. İstanbul Radyosu'nun ilk yayınlarında türküler söylemiştir. Ahmet Kutsi Tecer'in girişimiyle 1941-46 yılları arasında Arifiye ve Hasanoğlan köy enstitülerinde halk türküsü ve saz dersleri vermiştir. Veysel, aşk, dua, tasavvufi inançlar, toplumsal gerçekler gibi temaları halk şiiri geleneği içinde ustalıkla birleştirmiş, halk şiirinin değiş ve öz açısından zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Halk kültüründe bir simge haline gelerek yaşadığı dönemin en ilginç kişilikleri arasına girmiştir. Bu yönüyle Türk halk şiiri geleneğinin son temsilcisi durumundadır. Türkçeye ve milli birliğe yaptığı hizmetleri nedeniyle TBMM kendisine maaş bağlamıştır. Metin Erksan yaşamını konu alan ve senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı Aşık Veysel'in Hayatı Karanlık Dünya 1952 adlı bir film çevirmiştir. En güzel ürünlerinden bazılarını ölümünden hemen önceki yıllarda vermiştir. Ölümünden birkaç yıl önce şiirlerini saz eşliğinde kendi sesiyle bir uzun çalara okumuştur. 21 Mart 1973 günü akciğer kanseri yüzünden öldüğünde vasiyeti gereği türküler söylenerek toprağa verilmiştir. Her yıl Haziran ayında Şarkışla ilçesine adına bir kültür ve sanat şenliği düzenlenmektedir. Halk şiiri geleneğinde yeni ve özgün bir yere sahip olan Veysel, doğaçlamayı yatsımış ve şiirlerini uzun çalışmalarla oluşturmuştur. Alışılmış konulara ilgi göstermemiş, yalın Türkçesini çok etkili bir şekilde ve ustalıkla kullanmış, duygusal yoğunluğunu her zaman dengeleyebilmiştir. Tekniği yapmacıksız, gösterişsiz ve kusursuzdur. Şiirlerinde yaşama sevinci ve hüzün, iyimserlik ve umutsuzluk bir aradadır. Doğa, toplum, din ve siyasete kimi zaman ince bir alayla yaklaşmıştır. Tutuculuğu, ırkçılığı, din ve mezhep ayrımcılığını yargılayan şiirleri de vardır. Özgün bir sanatçı ve kültür adamı olarak daha sağlığında yaygın bir ün ve saygınlığa kavuşan, kişiliği ve şiirleriyle söylencelere karışan Veysel'in başlıca yapıtları arasında Değişler 1944, Sazımdan Sesler 1950, Dostlar Beni Hatırlasın 1970, bütün şiirleri 1984 sayılabilir. 6. İsmail Hakkı Nebiloğlu 1893-1965. İstanbul'da Nişantaşı'nda dünyaya gelmiş olan İsmail Hakkı, tanınmış bir Türk sanat müziği bestecisidir. Babası Enderun müdürlerinden Hacı Mehmet Nebil Bey, annesi Fatma Melek Hanım'dır. Kabataş Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1. Dünya Savaşı'na yedek subay olarak Kafkas ve Çanakkale Savaşları'na katılmış, bölük kumandanlığına kadar yükselmiştir. Keşan'daki bir çatışma sırasında topçu ateşinden gözleri zarar görmüş ve bir süre sonra da kör olmuştur. Bunun üzerine harp mağlulu olarak ordudan emekli ayrılmış, bir süre öğretmen olarak görev yapmıştır. Müziğe olan ilgisi daha çocukluk döneminde annesinden dinlediği ud sayesinde oluşmuş, 12 yaşındayken kendisi de çalmaya başlamıştır. Yalnızca 3 kez Udi Ahmet Efendi'den aldığı dersler dışında belli bir hocası olmadan kendini yetiştirerek bestecilik düzeyine ulaşmıştır. Zaman zaman ilişki kurduğu Tanburi Cemil Bey, Asım Bey, Üsküdarlı Ziya, Laftacı Lütfi Hoca, İsmail Hakkı Bey, Dambeni Rıza Bey gibi üstadlardan etkileri altında kalmadan genellikle teknik konularda karşılaştığı sorunların çözümünde yararlanmıştır. İlk bestesini 1919 yılında Mahur makamında ve Katakofti usulünde yapmıştır. 1920 yılında yaptığı ikinci bestesi Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız sözleriyle başlayan Rast makamında ve ağır aksak usuldedir. 1947 yılında Segah makamında son derece parlak bir şarkı bestelemiştir. 500'den fazla şarkı bestelediğini ancak çoğunun notasının bulunmadığını son yıllarında kendisi ifade etmiştir. Düyek usulündeki besteler arasında en sevdiği bestesi Segah makamında 1943 yılında Ketriyeli Sıtkı Bey'in yazdığı şu sözlerle başlayan bestesi olmuştur. Doldur ey saki bu cem bezminde bir gün mey biter, boş kalır fani kadehler tel susar hey hey biter, dem geçer devran döner hicran biter her şey biter, boş kalır fani kadehler tel susar hey hey biter. İki kez evlenen bestecinin bir kızı bulunmaktadır. Besteci 20 Şubat 1965 tarihinde vefat etmiş ve Karaca Ahmet mezarlığına gömülmüştür. Öztuna 1974. 7. Hrant Kenkulyan 1901-1979. Udi Hrant Efendi ya da Udi Hrant Emre olarak tanınır ve çağdaş ud çalışmasının en büyük yenileyicisi olmanın yanı sıra bu tür şarkıcıların en ünlüsü sayılır. 1901 tarihinde Adapazarı'nda doğmuştur. Babası Marangoz Karabekti Efendi'dir. Henüz 4 günlükken gözlerinin kör olduğu fark edilen Hrant, ailesiyle birlikte 1915 yılındaki Ermeni olaylarından sonra Konya'ya göç etmiş, bir süre orada kaldıktan sonra 1918 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. Musiki'den anlayan bir arkadaşı Hrant'a ud çalmayı öğretmek istemiş, ancak annesi ud satın alamayacak kadar yoksul olduğundan dostları aralarında topladıkları parayla bir ud satın alarak hediye etmiştir. Önceleri kendi kendine basit şarkıları ve Konya halk türkülerini çalmayı öğrenmiştir. Sonraları kemancı Agobos Ayvazyan, kemancı Dicran Katsakyan ve Udi Kirkor Berberyan gibi çeşitli hocalardan ders almıştır. Başarılı bir ud icracısı olduğu halde İstanbul gibi bir yerde rahat bir yaşam sürdürmesini sağlayacak bir iş bulamamıştır. Öncelikle İstanbul en yetenekli müzisyenlerin bulunduğu ve bu alanda çetin rekabet koşullarına hakim olduğu bir yerdir. Ayrıca kör oluşu dolayısıyla Hrant'ı kabul edecek bir müzik topluluğu bulmak mümkün olmamıştır. Bunun üzerine kahvehanelerde ut çalarak geçimini temin etme yoluna gitmiştir. Bu şekilde geçimini sağlayamayınca çalgı alıp satmaya ya da yönelmiştir. Bu yollarla yaşamını sürdürürken bir yandan da tekrar görebilme umuduyla çeşitli girişimlerden geri durmamış, bu amaçla Viyana'ya kadar gitmiş ancak sonuç alamamıştır. 1934 yılında Kürdili Hicazkar makamından Niye Küstün diye başlayan şarkısıyla besteciliğe başlayan Hrant pek çok beste yapmıştır. Bunlardan çoğunu tanındıktan sonra kendi sesiyle plağa okumuştur. Uzun yıllar fazla dikkat çekmeden kahve köşelerine çalgı çalarak geçim mücadelesi veren Hrant'ın yaşamı, Yeni Kavuh Kafe'de kendisini dinleyen ünlü müzik adamı ve besteci Şerif İçli ile tanışmasıyla önemli ölçüde değişmiştir. Kanuni İsmail Şençalar ile tanışması onun Şençalar'ın grubuyla çalmasıyla sonuçlanmıştır. Bu çalışmalar Hrant'a Ankara Radyosu'na konserler vermesini getirmiştir. 1950 yılında tanıştığı Amerikalı bir bayanla New York'a yaptığı yolculuk her ne kadar gözlerinin açılması konusunda herhangi bir olumlu sonuç getirmemiş olsa da Amerika'da tanıştığı dostlarıyla Orta Doğu müziğinin Batı dünyasına tanınması için çeşitli girişimlerle sonuçlanmıştır. Arkadaşları Hrant Nişanyan, Malcolm Ohanesyan, Hovhannes Çelikyan, Manok Boyacıyan ve Pepruhi Pasfaryan, New York, Boston, Detroit, Los Angeles gibi kentlerde düzenlenecek konserlere sponsorluk yapmak üzere Putanya adında bir dernek kurmuşlardır. Hrant'ın repertuarı genellikle klasik Osmanlı bestecilerinin yapıtlarından oluşmakta, kendi besteleri ve özellikle özgün doğaçlama özelliği taşıyan taksimleri dinleyenleri büyülemekteydi. Bütün bu tanıtım çalışmaları ve konserlere karşın Hrant Batı insanının Orta Doğu müziğini nesne olarak değerlendiremeyeceği görüşündeydi. İstanbul'a döndükten sonra artık tanınmakta olduğu için bir yandan sık sık İstanbul Radyosu'nda program yaparken geri kalan zamanlarda genç udilere ve şarkıcılara ders vermeye yönelmiştir. 1963 yılında Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir konser vermiş ve geniş ilgi görmüştür. Ertesi günkü Ermenistan gazeteleri, İstanbul'dan gelip ulusunun onu sıcak bakışlarla karşıladığı ana vatanına kavuştu. 65 yaşındaki kör hoca kalbiyle görür, kalbiyle çalar gibi başlıklar atmıştır. Udun Çağdaş Büyük Ustası 29 Ağustos 1979 günü yaşamını kaybetmiş ve Şişli'deki Ermeni mezarlığına gömülmüştür. 8. Ekrem Karadeniz, doğumu 14 Şubat 1904. Dipnot: Ekrem Karadeniz'e dikkatimi çeken Mehmet Taşangil'e teşekkür ederim. Ekrem Karadeniz tam kör olmamakla birlikte yaşamının belli bir döneminde ciddi görme bozukluğu yaşamış ve bu durumun önüne koyduğu ciddi engellere karşın çalışmasını bıkmadan usanmadan sürdürmüş çağımızın başarılı bir Türk müziği bestecisidir. Rize'de doğmuştur. Babası avukat Mustafa Hulusi Bey, annesi Zehra Hanım'dır. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Tekel Genel Müdürlüğü'nde müfettiş olarak göreve başlayan Karadeniz, bir teftiş yolculuğu sırasında geçirdiği kaza nedeniyle gözlerinde ciddi bir bozukluk ortaya çıkmış, bunun üzerine emekliye ayrılmıştır. 12 yaşında ud ve keman çalarak müziğe başlamış, uzun yıllar Abdülkadir Tare'den dersler almıştır. 1935 yılında Hüseyini makamında ve Sofyan usulünde bestelediği şarkısıyla beste yapmaya başlamış, dini ve din dışı pek çok eser bestelemiştir. Karadeniz günümüzde unutulmuş olan Necit Hüseyini makamını tekrar canlandırmak üzere bu makamdan çeşitli besteler yapmıştır. Hocası Abdülkadir Bey ile birlikte Türk müziği nazariyesi konusunda bir eser çalışması yapmış, ancak bu yapıda bir türlü bastırma olanağı bulamamıştır. Uzun yıllar babasından kalan Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı'ndaki 12 numaradaki kitapçı dükkanında ilgili arkadaşlarını toplayarak müzik tartışmaları yapmış, öğrencilerine kanun öğretmiş ve kendisi de müzik icra etmiştir. 9. Doçent Doktor Mithat Enç, 1909-1990. 1909 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Dedesi Mehmet Mazlum Efendi kentin önde gelen avukatlarından, babası Emin Mazlum Enç ise tanınmış iş adamlarındandı. Annesi Zeliha Hanım kent belediye reisi Lütfi Güceyli'nin büyük kızıydı. Antep Savaşı yüzünden kesintiye uğrayan ilk öğretimini 1923'te bitirmiş, orta öğretim için İstanbul Erkek Lisesi'ne yatılı olarak girmiştir. 1929 yılında lise öğrenimini tamamlayıp İstanbul Darülfünun, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yazılmıştır. Birinci sınıfın sonunda sınavlara hazırlanırken gözlerinden hastalanmış ve öğrenimini bırakmak zorunda kalmıştır. 3 yıldan fazla İstanbul ve Viyana sağlık kurumlarında uzun ve umutsuz bir tedavi sürecinden sonra gözlerinin kalıcı olarak göremeyeceği sonucuna varılmıştır. İkinci kez Viyana'da bulunduğu sırada Viyana Yüksek Pedagoji Enstitüsü'nde özürlü çocukların eğitimi konusunda yeni bir öğrenime başlamış, 2 yıl sonra Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir kişi olarak bursla öğrenimi sürdürmek üzere ABD'ye gitmiştir. Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 1936'da lisans, 1939'da yüksek lisans diplomasını alarak yurda dönmüştür. 1940 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Gazi Eğitim Enstitüsü'ne marazi ruhiyat yani ruhsal hastalıklar okutmak üzere atanmıştır. 1950'de özürlü çocuklar için okul açmakla görevlendirilmiş, bu arada Ankara Körler Okulu'nun kurucu müdürlüğünü üstlenmiştir. 1952 yılında bu alana personel yetiştirmek için Gazi Eğitim Enstitüsü'nde özel eğitim bölümünü kurmuş ve 3 yıl bölüm başkanlığı yapmıştır. 1956 yılında bir Ford Vakfı bursundan yararlanarak doktora öğrenimi görmek üzere tekrar ABD'deki Illinois Üniversitesi'ne gitmiş ve çalışmasını tamamlayarak ülkeye dönmüştür. 1958-1960 arasında Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki görevine ek olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tasarlanan Eğitim Fakültesi'nin kurucu dekanlığına atanmış, 2 yıl süreyle orada çalışmıştır. 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine atanmış, bu görevi Gazi Eğitim'deki göreviyle birlikte yürütmüştür. 1965 yılında Ankara Üniversitesi'nde kurulan Eğitim Fakültesi'ne geçmiş ve orada özel eğitim bölümünü kurarak 1977 yılında emekli oluncaya dek başkanlığını yapmıştır. Bunların dışında çeşitli tarihlerde ek görevle Ankara Yükseköğretmen Okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi, Hacettepe Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyeliği yapmıştır. Enç 1942 yılında İngilizce öğretmeni Sabahat Hanım ile evlenmiş, bu evlilikten büyüğü kız, küçüğü erkek 2 çocukları olmuştur. O özürlere ilişkin çeşitli uluslararası kurumların kongre ve toplantılarında ülkemizi temsil etmiştir. Enç'in telif ve çeviri 15 eseri, gazete ve dergilerde çıkmış birçok makalesi bulunmaktadır. Enç uzun yıllar üniversite öğretim üyeliği yapmış, çeşitli üniversitelerde bölümler kurmuş, bölüm başkanlıkları yapmış bir kişi olduğu halde muhtemelen akademik çevrelerde körlere yönelik var olan ön yargı ve hoşgörü eksikliği nedeniyle profesörlük unvanı verilmemiş bir kişidir. 10. Cemil Meriç, 1917-1987. 12 Aralık 1917 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğmuş ve 13 Haziran 1987 yılında İstanbul'da ölmüştür. Yazar, düşünür ve çevirmendir. Düşünme ve tartışma özgürlüğü, batılılaşma, doğu-batı sentezi gibi konularda deneme, inceleme ve araştırmalarıyla tanınır. Kendisini yazar ve hocayım, başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete sunmaktır şeklinde tanımlamıştır. Ailesi Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'dan göç etmiştir. O sırada Fransız yönetiminde bulunan Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde yani lise okumuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bırakarak Hatay'a dönmüş, ilkokul öğretmenliği, nahiye müdürlüğü, tercüme kaleminde reis muavinliği yapmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiş ve mezun olmuştur. İstanbul'a gidiş gelişlerinde Nazım Hikmet ve diğer aydınlarla ilişkiler kurmuştur. O sıralarda Stalin'in Teori ve Pratik adlı kitabını Türkçe'ye çevirmiştir. Hatay hükümetini devirmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanarak bir süre hapis yatmıştır. 1942-1945 yılları arasında Elazığ Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda Fransızca okutmanı. Aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde 1963'ten 1974'e kadar dersler vermiş, bu arada Işık Lisesi'nde de öğretmen olarak çalışmıştır. Mükemmel düzeyde Fransızca okuyup yazan Meriç, anlayacak düzeyde İngilizce ve biraz Arapça bilmekteydi. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'nden emekli olmuştur. 1955 yılında gözlerindeki miyop rahatsızlığının artması yüzünden kör olmasına karşın öğrencilerinin yardımıyla çalışmalarını ve yazmayı ölünceye dek sürdürmüştür. İlk yazısı Antakya'da yayınlanan Yeni Gün gazetesinde 1928 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra 20. asır dönem, yapraklar, kubbe altı, insan, yücel, gün, ayın bibliografyası, yeni insan, hisar, Türk edebiyatı, yeni devir, pınar, Doğuş, Edebiyat gibi dergilerde yazıları yayımlanmıştır. İSHA dergisinde Fil Dişi Kule'den başlığıyla sürekli denemeler yazmıştır. Güçlü bir çevirmen olduğunu daha gençlik yıllarında yaptığı Hugo ve Balzac çevirileriyle göstermiştir. Balzac ve Victor Hugo'nun bazı yapıtlarını Türkçe'ye kazandırmıştır. İlk telif eseri Balzac üzerine küçük bir incelemesidir. Batı uygarlığının köklerini araştırırken Hint ve eski İran uygarlıklarına ilgi duymuştur. Dil sorunu üzerinde önemli durarak dilin bir ulusun ta kendisi olduğu görüşünü savunmuştur. Sansüre ve militan edebiyata şiddetle karşı çıkmıştır. Kendine özgü bir düşün dünyası kurmaya çalışmıştır. 1974 yılında Ümran'dan Uygarlığa ve 1985 yılında yayınladığı 40 Ambar adlı yapıtları ile iki kez Türkiye Milli Kültür Vakfı ödülü kazanmıştır. Diğer yapıtları arasında 1964 yılında yayınlanan Hint Edebiyatı, bu yapıt daha sonra Bir Dünyanın Eşiğinde başlığıyla iki kez daha basılmıştır. Saint Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist 1967, Bu Ülke 1974 5 baskı, Ümran'dan Uygarlığa 1974 2 baskı, Bir Dünyanın Eşiğinde 1976, Mağaradakiler 1978 2 baskı, 40 Ambar 1980, Bir Facianın Hikayesi 1981, Işık Doğudan Gelir 1984, Kültürden İrfana 1986 adlı yapıtları sayılabilir. Cemil Meriç'in kimilerinin iznini kendisinin bile kaybettiğini sanarak kitapçıdan yeniden aldığı çok sayıda çevirisi arasında Guruel Hayden, Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliğinin Temelleri 1980, Thornton Wilder'ın Köprüden Düşenler 1981 ve Maxim Rodinson'un Batıyı Büyüleyen İslam 1983 adlı yapıtları sayılabilir. Sonradan kör olmasına karşın yukarıdaki bilgiler incelendiğinde Cemil Meriç'in en önemli yapıtlarını kör olduktan sonra yazdığı ve yayımladığı görülecektir. Bu durum körlüğün bu büyük yazarın kendisine acı ve sıkıntılar getirmiş olmasına karşın edebiyat ve düşün dünyasına pek çok yeni ürünün kazandırılmasına vesile olduğu kolayca anlaşılacaktır. Şimdiye kadar yer verilen diğer ünlü kişiler bir yana, yalnızca Cemil Meriç örneği bile körlüğün insanda düşünme mekanizmaları üzerinde olumsuz etkisi şöyle dursun, belki de bu mekanizmaları güçlendirici bir etkisinden söz etmek mümkündür. 1984 yılında önce beyin kanaması ve buna bağlı olarak felç geçirmiştir. 13 Haziran 1987'de İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. 11. Gültekin Yazgan, doğumu 13 Temmuz 1927. Aydın'da doğan Yazgan, ilkokul 5. sınıfa gittiği sırada dekolmana bağlı olarak gözlerini kaybetmiştir. Okuldan ayrılmak zorunda kalmış, özel dersler alarak Braille yazısı, müzik notalarını ve 10 parmak daktilo yazmayı öğrenmiştir. Mandolin ve akordiyon çalabilmesi onun birçok arkadaşlıklar kurmasına ve yaşadığı küçük kentin toplum yaşamına aktif olarak katılmasına yaramıştır. Halk evindeki İngilizce kursuna devam ederek ve özel ders alarak İngilizce öğrenmiştir. Böylece kendini yetiştiren Yazgan dışarıdan bitirme sınavlarına girerek öğrenim yaşamına geri dönmeyi başarmıştır. 1946 yılında ilkokul ve sonra birer yıl arayla girdiği ortaokul ve lise bitirme ve olgunluk sınavlarını başarıyla bitirerek 1949 yılında bir yüksekokula kaydolmaya hak kazanmıştır. Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydolan Yazgan bir körler derneği tüzüğü hazırlamış ve Mithat Enç ile birlikte 1950 yılının Mart ayında 6 nokta körleri eğitme ve kalkındırma derneği adıyla bir derneğin kurucu üyeleri arasında bulunmuştur. 1952 yılında hukuk fakültesini bitirerek avukatlık stajına başlayan Yazgan'ın asıl amacı körlerle ilgili çalışmaktı. Bu amaçla o sırada yeni açılmış olan Ankara Körler Okulu bünyesinde açılması düşünülen ortaokul bölümüne öğretmen olarak atanması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuştur. Bir körün körler okulunda bile öğretmenlik yapamayacağını düşünen Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının direncine karşın Yazgan bizzat bakanıyla görüşerek bu ortaokulda İngilizce, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi ve daktilo öğretmenliğine atanmasını sağlamıştır. 1954-1955 öğretim yılında Birleşmiş Milletler'den verilen bir inceleme bursu sayesinde İngiltere, Almanya, Yugoslavya ve Yunanistan'da körlerin eğitimi, işe yerleştirilmeleri, sosyal durumları ve sosyal güvenlikleriyle ilgili sistemleri ve kurumları incelemiş, yurda döndükten sonra ülkemizdeki körlerin iş bulmaları ve işe yerleştirilmeleri konusunun devlet tarafından bir görev olarak üstlenilmesini sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunmuş ancak bu girişimlerden olumlu bir sonuç alamamıştır. Yazgan bu kez bir körün gören öğrencilere öğretmenlik yapabileceğini gösterebilmek üzere bu konuya yönelmiş ve İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne tarih ve hukuk öğretmeni olarak tayin edilmesini istemiştir. Daha önceki bölümlerde yer verildiği gibi bir körün kendisi gibi kör öğrencilere bile öğretmenlik yapabileceğine inanmayan bakanlık bürokratları bu tayin işlemini gerçekleştirmemiş, bu tayinin gerçekleşebilmesi için yazgının daha önce olduğu gibi yine bakan ile görüşmesi gerekmiştir. Bu yeni görevine 1960 yılında başlayan yazgan bu görevde 20 yıl başarıyla çalışmıştır. Lise öğretmenliğinin ardından bu kez medeni hukuk öğretim görevlisi olarak Buca Yüksek Meslek Okulu'na atanmıştır. Bir yıl sonra emekliliğini isteyerek öğretmenlik mesleğinden ayrılmıştır. Öğretmenlik yaptığı yıllar boyunca bir yandan da serbest avukat olarak çalışan yazgan, öğretmenlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlığa devam etmiştir. 1992 yılı Temmuz ayında serbest avukatlıktan da emekli olarak meslek yaşamına son vermiştir. Halen Türkiye Körler Federasyonu Yaşlılık Komisyon Başkanlığı'nı yürüten yazgan, meslek yaşamı sırasında bir yan uğraş olarak başladığı kitap yazma ve İngilizceden çeviri yapma konusundaki çalışmalarını ilerlemiş yaşına karşın seslendirilmiş bilgisayar yardımıyla başarıyla sürdürmektedir. Yayımlanmış yapıtları şunlardır: Ticaret Liseleri İçin Hukuk, Ticaret Hukuku 1 ve 2, Hukuk Temel Ders Kitabı, Anadolu Ticaret Liseleri İçin Sigorta ve Taşıma Hukuku, Kör Uçuş, Otobiyografi. Çevirdiği eserler Frampton, Merle E. Körlerin Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitapları Dizisi, Sorensen Herbert, Eğitim Psikolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kitapları Dizisi, Clark Lane, SOS Ana Babalara Yardım, Evrim Yayın Evi, 1996, Görme Özürlülerin Eğitimi, Görme Özürlülerin Eğitimi Konferansı'nda sunulan İngilizce tebliğler, Türkiye Körler Federasyonu yayını Ankara 2000, Clark Lane, Doktor, SOS Duygulara Yardım, Evrim Yayın Evi 2000, Billing Nathan, MD, Üçüncü Bahar, Yaşlılık ve Bilgelik, Evrim Yayın Evi 2001, Yazgan 2002. 12. Kani Karaca, 1930-2004. Adana'da doğmuş, 2 aylıkken gözlerini kaybetmiştir. Yaşadığı köydeki okula gidip gelirken köy imamı yeteneğini fark ederek onu hafız olarak yetiştirmeye başlamıştır. Daha sonraları müzik alanında kendisini yetiştirmiştir. 1950 yılında İstanbul'a gelerek ünlü besteci Saadettin Kaynak'tan tavır ve usul dersleri almış, Saadettin Heper'den usul ve kudüm çalmasını öğrenmiş, ünlü hafız Ali Üsküdarlı'dan aldığı derslerle Kur'an alanındaki bilgisini genişletmiştir. Naat Han, Ayin Han ve Kuddüm Zenni konusunda Mevlana irtifallerinde üstün başarı göstermiştir. Karaca tekke ağzı olarak tanımlanan okuyuş stilini günümüzde en güzel uygulayanlardan olmuştur. Kur'an, Mevlid, Ayin, Naat ve ilahi okumada günümüzün en yetkin kişilerindendi. Dinsel yapıtlardan oluşan plaklar, ses kasetleri, VCD'ler ve CD'ler doldurmuş ve çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. 13. Profesör Doktor Önder Kütahyalı, doğumu 1936. Küçük yaşta kör olmuş, körlüğünün bilincine ancak 5-7 yaşlarında varabilmiştir. Kütahyalı aile bireylerinin kendisine daha çocukken yardımcı ve destek olmayışını bütün yaşamı boyunca acı bir yitik olarak görmüştür. Çocuktur, nasıl olsa anlamaz şeklinde düşünen aile bireyleri ve akrabalarının yanında yaptığı konuşmalardan bütün aile bilgilerini alma olanağı bulduğunu söylemiştir. 1946 yılında İzmir'deki Sağır Dilsiz ve Körler Kurumu'nda eğitime başlamıştır. Bu kurumda o sırada müzik eğitimini yöneten Marta Amati'den keman dersleri almıştır. Kütahyalı burada 1960'lı yıllardan başlayarak Türkiye körlerinin eğitimine değerli hizmetler vermiş, çeşitli körlerle birlikte okumuştur. Bu kimseler arasında Hüdaverdi Gaffaroğlu, Atilla Sümer, Şükran Kırıcı, Yılmaz Sürücü, Yılmaz Özel, Sadık Demirci, Erol Özel, TRT sanatçısı violenselci İsmail Akdeniz ve Kadir Erel bulunmaktadır. O yokluk dönemlerinde körlere önderlik yapmak durumunda kalmış bu kimselerden Hüdaverdi Gaffaroğlu, Erol Özel ve Kadir Erel, 1960'lı ve 70'li yıllarda kitabın yazarının da öğretmeni olmuştur. Eğitim süresinin 7 yıl olduğuna daha önceki bir yerde değinilen bu kurumdan 16 yaşına gelen gençlerin ayrılmak durumunda olmaları dolayısıyla Kütahyalı burada ancak 5 yıl kalabilmiştir. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın keman bölümüne girmiş, orada Necdet Remzi Atağ'ın öğrencisi olmuştur. 1960 yılında konservatuvarın yüksek keman bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl İzmir Devlet Konservatuvarı'na öğretmen olarak atanmış, orada bir yıl sonra müzik tarihi okutmaya başlamıştır. Ayrıca 15 yıl boyunca form bilgisi, opera tarihi, bale tarihi ve çalgılar tarihi gibi dersler vermiştir. 1973 yılında Devlet Konservatuvarı sanatçısı, 1982 yılında öğretim görevlisi olmuştur. 1960-1970 arasında Orhan Barlas yönetimindeki İzmir Belediyesi Filarmoni Orkestrası'nda üye olarak çalışmıştır. 1981 yılında Çağdaş Müzik Tarihi adlı kitabı basılmış ve çeşitli yayın organlarında müzik yazıları yazmıştır. Müzik Ansiklopedisi'nin müzik tarihi ve çalgılara ilişkin bazı maddelerini Önder Kütahyalı hazırlamıştır. 1989 yılında TRT için Rönesans Müziği adlı dizinin yapımcısı olmuştur. Profesör olan Kütahyalı, Türkiye'nin önde gelen müzik tarihçilerindendir. Kütahyalı, körlük konusunda ilginç ve yararlı olabilecek görüşler de geliştirmiş bir insandır. Ona göre körlüğün felaket şeklinde algılanacak bir durumu yoktur. İnsan kafasını kullanarak doğanın kendisinden kaçırdığı pek çok şeyi onun elinden zorla alabilir. Körler için tedirginlik yaratan üç olgu vardır. Körün yanında kendisiyle ilgili olarak işaretlerle konuşulması, karşısındakinin ona sorması gereken bir konuyu yakınındaki yönelttiği sorularla öğrenmeye çalışması ve bir toplulukla körün topluluk dışına itilmesi. Kütahyalı son derece duyarlı olduğu bu üç konuda tüm yaşam deneyimine ve olgun yaşına karşın bu tür davranışlarda bulunanlara hiçbir koşulda anlayış gösterilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kütahyalı'ya göre göz dışında üç değişik görme yolu vardır. Bunlar bellekle, istençle ve sevgi yoluyla görme olarak özetlenebilir. Bir kör kimse belleğini son gücüne dek kullanmak zorundadır. Bellediği olaylar ve durumlar arasında yürüteceği mantık pek çok olgunun ya da varlığın görülmesini sağlar. Belirlenen hedefin peşini bırakmamak ve yılmadan çalışmak görmeyi kolaylaştıran ikinci bir etmendir. Başkasına göstereceğiniz sevgi sayesinde oluşturacağınız dostluk ortamı yaşamınızı kolaylaştıracaktır. Çünkü sizi çok seven dostlarınız kendileriyle paylaşmanızı istedikleri sessiz fakat güzel izlenimleri mutlaka size de aktaracaktır. Kütahyalı müzik başta gelmek üzere çeşitli güzel sanat dalları ile kitapların da körlerin yaşamını renklendireceği ve kolaylaştıracağı görüşündedir. İyi bir anlatıcı bulursanız resim sanatından bile hoşlanabilirsiniz. Ancak soyut resmi ve baleyi anlamak için yapacağınız her girişim sizi düş kırıklığına uğratabilir. Bunlar sadece göze seslenen sanatlardır demektedir. 14. Ziya Mısırlı, 5 Şubat 1926. Çaycuma'da doğan Mısırlı 1944 yılında Zonguldak'ta lise 2. sınıftayken bir kaza nedeniyle kör olmuştur. Kör olmasına karşın elle yazı yazma alışkanlığını sürdürmüş, şiir, öykü, anı ve romanlar kaleme almıştır. Toplam 30'u bulan kitaplarından bazıları Milli Eğitim Bakanlığı'nca eğitici öğretici kitaplar olarak okullara tavsiye edilmiştir. Kitaplarını kendi olanaklarıyla bastıran Mısırlı, uzun yıllar ülkenin çeşitli yörelerine dolaşarak okullarda kitaplarının tanıtımını yapmış, görmenin önemi, göz sağlığı ve körlük hakkında konferanslar vermiştir. Şiirlerinden bazıları bestelenmiş ve müzik literatürüne girmiştir. Şair Ertan Mısırlı, Ziya Mısırlı'nın oğlu ve üç çocuğundan biridir. Braille alfabesini çalışmalarında kullanacak kadar öğrenmemiş olan Mısırlı, yazılarını mekanik bir daktilo ile 10 parmak yöntemiyle yazmaktadır. Aynı zamanda ut ve keman da çalabilen Mısırlı'nın henüz notaya geçirilmemiş besteleri bulunmaktadır. Yapıtlarından bazıları şunlardır. 1. Şiir kitapları. Kalbe Çevrilen Gözler, 1956. Gurbette Bir Damla, 1957. Okulda Bir Yıl, 1958. Aynı zamanda bu yıl okullarda tanıtım ve derneklerce düzenlenen müzik faaliyetlerinin başladığı yıl olmuştur. Gönlümün Dili, 1960. Bahçemde Bir Demet, 1963. Dalımdaki Son Yaprak, 1965. Gören Kalp, 1967. Çırpınış, 1972. Sevi de Çiçek Açar, 1991. Gülün Kökündeki Işık, 1997. 2. Öyküler. Yaşantımdan Birkaç Yaprak, 1962, İstiklal Madalyası, 1964, Ben ve Ülkülerim, 1965, Anne, 1968, Kara Çanta, 1970, Öğretmenim, 1972, Dost Eli, 1977, Işıksız Yaşantılar, 1979. 3. Anılar. Çaba, 1968, Gurbet Rüzgarı, Anadolu Gezi Notları, 1968, Gezilerimden Anılar, 1969. 4. Romanlar. Dilenci, 1966. Karanlığın Güneşi, 1973. 15. Atilla Sümer. Doğumu 19 Haziran 1936. İstanbul'da doğmuş, 3 yaşında menenjit hastalığından iki gözü de kör olmuştur. 1944 yılında İzmir'deki Sağır Dilsiz Körler Müessesesi'nde öğrenime başlamış, 1950'den sonra Ankara'da yeni kurulan Körler Okulu'nda sürdürmüştür. Orta öğrenimi sırasında masörlük, telefon santral operatörlüğü ve müzik dersleri almıştır. Ortaokuldan sonra Atatürk İlköğretmen Okulu'na devam eden ilk körler arasında yer almıştır. Bu okulu 1958 yılında birincilikle bitirmiş, aynı yıl Gazi Eğitim Enstitüsü'nün İngilizce Öğretmenliği bölümüne girmiştir. 37 yıl eğitimin çeşitli kademelerinde öğretmenlikten özel eğitim daire başkanlığına kadar çok farklı görevlerde bulunmuştur. Öğretmenlik görevi sırasında İngilizce derslerinin yanı sıra çeşitli zamanlarda Türkçe, masörlük, telefon santrali operatörlüğü, vokal müzik dersleri, elektrikli ev aletlerinin tamiratı, hatta çilingirlik gibi birbiriyle son derece ilgisi olmadığı düşünülen pek çok alanda derse girmiştir. 1982 yılında Ankara Körler Okulu'nda müdür yardımcılığı sırasında o zamanki müdür Süleyman Güleroğlu ile birlikte Türkiye'de ve dünyada körlerin eğitimi adlı bir kitap yayımlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen çeşitli üniversitelerde ve uygun ortamlarda körlüğün çeşitli sorunlarına ilişkin konferanslar ve seminerler vermekte, küçük yaştan beri geliştirdiği kanunu ile müzik çalışmaları yürütmektedir. 16. İbrahim Ayuz, doğumu 1930. İzmir'de doğmuş, doğum sırasındaki bir rahatsızlık yüzünden gözlerini kaybetmiştir. 1937 yılında İzmir'deki Körler ve Sağırlar Müessesesi'ne kaydolmuş, bu kurumdan 1945 yılında mezun olduktan sonra ortaokula alınmayınca, ortaokul ve liseyi 1949-1950 yıllarında dışarıdan bitirmiş, aynı yıl İstanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydolmuştur. 1956 yılından bu yana avukat olarak çalışan Ayuz'un 4 çocuğu bulunmakta ve çeşitli basın yayın organlarında körlükle ilgili konuşmalar yapmaktadır. Ayuz, İzmir Körler ve Sağırlar Müessesesi'ndeki anılarına yer verdiği bir kitap üzerinde çalışmaktadır. Yukarıda kısa biyografilerine yer verilen tanınmış körlerin yanı sıra çeşitli alanlarda başarılı olmuş, belli çevrelerde tanınan körler de bulunmaktadır. Müziğin farklı dallarında Metin Şentürk, Muammer Ketencoğlu, Hüdayi Aksu, İsmail Akdeniz, Şah Turna, Ahmet Özdemir, Konyalı mahalli sanatçı ve 20. yüzyıl başlarında yaşamış plaklarda çifte kiriş yay taksimiyle tanınan kemancı Ama Recep, görsel sanatlardan resim alanda sahip olduğu özel yeteneğiyle körlüğün sınırlarını zorlayan Eşref Armağan, siyaset alanında Lokman Ayva ve Eşber Yağmur Dereli ilk akla gelen isimlerdendir. Bunun yanı sıra başarılı olarak avukatlık, öğretmenlik, yöneticilik gibi çeşitli alanlarda çalışan körler de bulunmaktadır. Günümüzde çeşitli alanlardaki başarılarıyla dikkat çeken körlerin yaşantı ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler veren ayrı bir çalışmanın yapılmasının oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyacağı kanısındayız.